Dünden Yarına Türkiye.
Hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye programında Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, hükümet sistemleri, yeni anayasa üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
Geçen hafta bu hükümet sistemleri içerisinde Cumhurbaşkanı'nın konumunu ve hani yarı başkanlık durumunda da onun bir versiyonunu teşkil edebilecek belki de partili cumhurbaşkanlığı meselesini ele aldık ve tarafsızlık bahsini konuşmuştuk. İsterseniz şimdi de bir tür hani yarı başkanlık veya parlamenter sistem içerisinde olmakla beraber yarı başkanlığa daha yakın olarak mütalaa edilebilecek başkanlı parlamenter hükümet sistemi üzerinde duralım. Burada neyi kastediyoruz başkanlı parlamenter hükümet sistem dediğimizde parlamenter sistemden, klasik parlamenter sistemden hangi özellikleriyle ayrılıyor bu sistem?
Evet. Tabi bu sistemlerin çeşitli versiyonları, çeşitli ülke uygulamaları söz konusu. Çeşitli ayrımlar var ama yine literatürde yarı başkanlık sistemi çerçevesinde değerlendirilen bir uygulama var. Buna başkanlı parlamenter sistem diyorlar. Bu sistemin üç temel özelliği var. Bu sistem aslında özünde bir parlamenter sistem. Ama parlamenter sistemden bazı noktalarda ayrılmaktadır. Üç temel özelliği var. Birincisi Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmekte. İkinci özelliği de Cumhurbaşkanı'nın önemli anayasal yetkilere sahip olmaması, yani yetkilerinin sembolik olması. Üçüncüsü de meclise karşı sorumlu bir hükümetin varlığı. Yani bu sistem aslında parlamenter sistemi sabit tutup parlamenter sistemde olmayan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi eklendiği zaman bu sisteme başkanlı parlamenter sistem diyorlar. Burada en önemli unsur Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmekle birlikte önemli anayasal yetkilere sahip olmaması. Yani bu anlamda yarı başkanlık sisteminin tersi bir sistem. Yarı başkanlık sisteminde de geçen haftaki programlarımızda demiştik ki Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Çok önemli anayasal yetkileri var. Ve üçüncü olarak da meclise karşı bir hükümetin varlığı demiştik. Burada da yarı başkanlık sisteminden ayrıldığı nokta özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin sembolik nitelikte olması. Yarı başkanlık sisteminden ayrıldığı nokta parlamenter sistemden nasıl ayrılıyor? Klasik parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesiyle ayrılıyor. Dünyada bazı ülkelerde var. İşte en önemli benim tespit edebildiğim İrlanda bir başkanlı parlamenter sistem. Bulgaristan yine bu konuda örnek verilebilir. Slovakya'da da böyle bir sistem var. Yani bunu orijinal bir hükümet sistemi olarak değil de aslında yarı başkanlık sisteminin bir nevi farklı ülke uygulaması olarak değerlendirebiliriz.
Şimdi hocam burada hani mevzuat düzeyinde veya kurumsal yapı düzeyinde dediğiniz hani doğru, Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor ama anayasal güçlü yetkileri yok, sembolik yetkilerle sınırlandırılmış durumda. Fakat o ülkenin siyasi kriz anlarında veya hükümet oluşturulamamasında, oluşsa bile istikrarsızlık arz etmesi durumunda bu seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın hani öne çıkması ihtimali bu mevzuattan ve kurumsal yapıdan bağımsız olarak var sanki, değil mi?
Tabii, tabii. Cumhurbaşkanı aslında yarı başkanlık sisteminde de öyle. Cumhurbaşkanı anayasanın kendisine verdiği bir takım yetkiler var. ister parlamenter sistem olsun, ister yarı başkanlık sistemi, nedir bunlar? Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek, anayasanın uygulanmasını gözetmek. Bu çerçevede de, yani bu genel olarak ister yarı başkanlık sisteminde olsun, ister başkanlı parlamenter sistemde olsun, Cumhurbaşkanı bu görevini yerine getirebilir.
Yani özellikle bu Finlandiya'da böyle bir istikrarsızlık halinde Cumhurbaşkanı'nın giderek otoritesini, evet, bu manada tesis ettiği bir dönem uygulama var. Hı hı. Dolayısıyla aslında burada tabii tekrar hani şunu hatırlamak lazım. Mevzuat ve kurumsal yapı aynı zamanda mevcut siyasi konjonktür ve kompozisyonla beraber yorumlanmalı. Hani biz işte siyaset bilimi derslerinde, sizde anayasa hukuku derslerinde, hı hı, meselenin bu yönüne dikkat çekersiniz. Yani o kurumsal yapı ve mevzuatı aşan bazen pratikler söz konusu olabilir. O işte hem o ülkedeki güç dengesi vesaire, hem de siyasi kültürü etkisiyle bu kurumsal yapıyı, mevzuatı aşan bir takım uygulamalar söz konusu olabilir. Bu bakımdan hani Cumhurbaşkanı'nın halk oyuyla seçilmesi, eğer bahsettiğimiz hallerle beraber olursa, sanki başkanlık sistemine daha yakınlaştıran bir sonuç ortaya çıkarabilir.
Evet. Belirttiğiniz gibi hocam, aslında Finlandiya'da uygulanan sistem yarı başkanlık sistemi, ama Cumhurbaşkanı'nın söylediğiniz gibi inisiyatif almaları durumunda ve Cumhurbaşkanı'nın çok güçlü olması, hem hukuken hem fiilen, aslında Finlandiya sisteminin başkanlık sistemine daha yakın olduğunu gösteriyor uygulaması.
Evet, yani bunları değerlendirirken her seferinde,
evet,
bütüncül bir analiz yapabilmek için kurumsal yapı ve mevzuatla veya anayasayla beraber hani siyasi kültürü ve siyasi yelpazeyi, siyasi kompozisyonu, güçler dengesini de bir analiz unsuru olarak değerlendirmek icap, evet, ediyor.
Yani şunu da ekleyebilirim. Yarı başkanlık sisteminde aslında Cumhurbaşkanı'yla hükümetin aynı partiden olması önemli. Bu durumda sistem, daha önceki programlarımızda söylemiştim, başkanlık sistemi gibi. Eğer farklı partiden ise haliyle meclis desteği hükümette olacağı için parlamenter sistem gibi işleyebilmektedir.
Evet. Parlamenter sistem gibi işleyebiliyor.
Yani burada Cumhurbaşkanı, mesela Fransa uygulamasında da, eğer meclis çoğunluğu ve hükümet farklı bir partiden ise kendisi geri çekiliyor. Geri çekiliyor ve aslında başbakan daha güçlü hale geliyor. Bu durumda da aslında klasik parlamenter sistem gibi. Eğer aynı partiden ise hem hükümet hem meclis çoğunluğu, bu durumda Cumhurbaşkanı'nı çok güçlendirmiş oluyor. Sistem adeta bir başkanlık sistemi gibi işleyebilmekte. Dolayısıyla hükümet sistemlerinde teorideki durum ile uygulamadaki durum bazen örtüşmeyebiliyor. Uygulamanın da ülkelere göre farklılaştığı söylenebiliyor. Örneğin mesela tek bir başkanlık sisteminden ziyade başkanlık sistemleri tabiri daha uygun diye düşünüyorum.
Keza parlamenter sistem içinde belki buna benzer hani örnekler.
Yani Westminster modeli var. Evet. Diğer ülke uygulamaları var. Yani mesela Türkiye'de uygulanan parlamenter sistemle Almanya'da veya İngiltere'de aynı değil. Ya özü aynı ama uygulama pratikleri farklı.
Bu hani başkanlığı parlamenter hükümet sistemi bakımından, mesela hani Türkiye'nin 61 anayasası parlamenter sistem olarak tanımlanır. Biz onu vesayetçi yönleri ve hani uygulamadaki hem darbeler hem de ordunun, bürokrasinin taziği yüzünden tam böyle mütalaa edemiyoruz. Yani parlamenter sistemin demokratik karakteri tam tezahür etmiş değil. Ama hani öyle olduğunu varsayarsak, parlamenter sistemde mesela Cumhurbaşkanı halk oyuyla seçilmiş olsaydı parlamenter sistem diyebilir miydik?
Evet. Şimdi aslında hep literatürde şu vurgu yapılır. 1961 Anayasası klasik parlamenter sistemi benimsemiştir. Ya bu bir ölçüde doğru olabilir. Ama sizin de belirttiğiniz gibi özellikle 1961 Anayasası'nın vesayetçi karakteri aslında uygulamada Cumhurbaşkanlığı önemli ölçüde güçlendirdiğini de söyleyebiliriz. Yani uygulama açısından.
Ama öyle bir pozisyon atfediyor.
Evet. Bu 82 Anayasası'yla daha güçleniyor.
Devlet elitlerini temsil edecek.
Evet.
Ve çoğunluğun yönetimine karşı bürokrasinin, hı-hı, gücünün parçalanmasını engelleyecek bir orkestra şefi.
Orkestra şefi niteliğinde veriyor. Dolayısıyla o dönemde 1961 Anayasası döneminde Cumhurbaşkanı tek başına halk tarafından seçilmesi, yani başkanlı parlamenter sistem olarak yani uygulamayı da dikkate alarak söylemek çok zor. Yani burada önemli olan şu, tamamen mesela Almanya Cumhurbaşkanı gibi sembolik, icraî olmayan yetkilerinin olup olmamasıdır. Ama 1961 Anayasası da 82 Anayasası kadar olmasa da Cumhurbaşkanı'na yine bazı yetkileri verdiğini, özellikle atama yetkileri vesaire yetkilerini verdiğini söyleyebiliriz. Yani bizde Cumhurbaşkanlığı hiç de öyle sembolik bir makam olarak en azından uygulamada gerçekleşmemiştir. Bunu siz de iyi biliyorsunuz ki özellikle Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı seçimi hariç Türkiye'deki bütün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Tayyip Erdoğan 2014 yılındaki Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi de hariç tutarak problemli olduğunu, tartışmalı olduğunu bundan da anlayabiliyoruz.
Evet, yani burada hemen bir şeyi ilave etmek lazım. Atatürk'ten sonra Cumhurbaşkanı olan İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçildiği günler ki işte vefatının ertesi günüdür 11 Kasım. Gerçekten Türkiye'nin olağanüstü adeta bir hal rejimi altında olduğu, parlamentonun etrafının ordu tarafından kuşatıldığı bir şartta gerçekleşmiş. O olağanüstülüğü orada görebiliyoruz. Sonraki dönemde de çok partili hayatta da bu olağanüstülük görülüyor. Benim aklıma şöyle bir şey geldi hocam. Biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili olarak. Hani 12 Eylül'den sonra İşte 82 Anayasası bir referandumla kabul edildi. O referandum çerçevesinde Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanı olan Orgeneral Kenan Evren kendi Cumhurbaşkanlığını da oylattı.
Evet.
Oradan aslında bu tuhaf bir şey yani. Yani şu bakımdan tuhaf. Böylece ilk defa oylamayla seçilen bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı oldu ama bir başka tuhaflığı da şu, başka karşısında herhangi bir aday evet, yok ve eğer reddedilirse ne olacağına ilişkin evet, bir şey de yok. Hani yol haritası da yok.
Aslında ama, buna seçim demek
değil,
doğru
değil.
Değil yani.
Doğru değil.
Yani evet, seçim tercihte bulunmak demektir. Tercihte bulunabilmek için en az iki alternatifin olması gerekir. Dolayısıyla bunu seçim olarak değerlendirmek çok doğru değil. Aslında orada sizin de belirttiğiniz gibi çok ilginç bir durum var. Yani vatandaş tek oy kullanacak. Bu oyla hem anayasayı oylamış olacak hem cumhurbaşkanını seçmiş olarak. Yani referandum açısından hani bir anayasa için evet mi hayır mı şeklinde bir oylama yapılabilir. Ama söz konusu bir kişinin seçimi olduğu zaman buna referandum demek, seçim demek çok zor. Aynı şekilde hem kendini bu şekilde seçtirmiş oldu, hem de aslında 1982 Anayasası'nda Kenan Evren kendisine göre bir cumhurbaşkanlığı makamı dizayn etmiş oldu.
Evet, yani o 82 ile 89 arasında geçen dönemi nasıl acaba adlandırmak mümkün? Yani bu pek yapılmış bir şey değil. Hani evet, tasnif bakımından. Mesela buradaki başkanlı parlamenter sistem diyeceğiz. Tam o değil çünkü ucunda
değil,
seçim yok.
Değil, değil.
Bir şimdi, tuhaf ucube bir dönem değil mi?
Evet. Özellikle ilk dönemi olarak rahmetli Özal'ın başbakanlığın ilk döneminde Cumhurbaşkanlığı makamının çok etkili olduğunu ve yetkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama zamanla başbakanlığın da güçlendiğini, Özal'ın da güçlü bir karakter izlediğini söyleyebiliriz. Yani
Özal'ın varlığı biraz geriletti, evet, Kenan Evren'i.
Yani biraz hani kurgulanan işte rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, başkalaştırılmış parlamenterizm şeklinde, ama bunu bir yarı başkanlık olarak da nitelendirmek çok doğru değil. Yani seçimden dolayı ben halk tarafından bizim anladığımız anlamda bir seçim olduğunu düşünmüyorum. Bunu kabul etmediğimize göre bu sistem ne yarı başkanlıktır ne başkanlı parlamenter sistemdir. Yani parlamenter sistemin değişik bir uygulaması veya Türkiye uygulaması diyebiliriz hocam.
Bir de şey işte, hani bu gibi durumlarda durumu kurtaran geçiş süreci,
evet,
veya geçiş dönemleri ifadesi var.
Evet.
Belki ona uygun gelebilir. Keza mesela 61 Anayasası'ndan sonra o dönemde Milli Birlik Komitesi'nin başkanı ve tabii senatör olarak da seçilen emekli orgeneral, o zaman emekli de olmuştu, Cemal Gürsel, hı hı, yine ordunun gücüyle veya cuntacıların, ordunun da demeyelim yani, cuntacıların gücüyle
Cumhurbaşkanı
oldu. Karşısına aday çıkmasına da müsaade edilmedi. İşte çok bilinir özellikle Ali Fuat Başkin'in adaylık tecrübesi bu cuntacıların baskısıyla sonuçlanıyor. Buradaki durum da aslında hani parlamenter sistem diye anlatılıyor ama,
evet,
buradaki garabet karşısında da mesela o dönemden itibaren parlamenter sistemi savunanların güçlü bir eleştirisini hatırlamıyoruz, değil mi?
Yani burada salt meclis tarafından seçim, tamam meclis tarafından seçilmiş olabilir ama burada alternatifin olmadığı yerde, ben yine yenilemek istiyorum. Yani burada tercihte bulunamadığımız bir konuda seçim yapmış olabilir miyiz? Ya bunun sizin belirttiğiniz gibi aslında ne klasik parlamenter sisteme ne yarı başkanlığa, sanki Türkiye'de kendi uygulamasından ortaya çıkan, ne bileyim, melez de diyemeyeceğimiz, hani bazılarının iddia ettiği gibi Türkiye'de işte 150 yıldır parlamenter sistem uygulanıyor. Ben bu iddianın da doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye'de parlamenter sistem gerçek anlamda hiç uygulanmamıştır. Hani 82 Anayasası'nın kurduğu işte rasyonelleştirilmiş, başkalaştırılmış parlamenterizm, 61 Anayasası'nda işte anayasada yazanla uygulama farklı. Dolayısıyla yani belki bir nevi Türkiye versiyonu diyebileceğimiz bir parlamenter sistem.
Evet, bu mesela Cumhurbaşkanı junta marifetiyle seçiliyor. Ama ondan sonra da bu seçilen Cumhurbaşkanı hangi hükümetin olup olmayacağına yine junta adına karar veriyor.
Evet.
İsmet İnönü'nün etrafında bir hükümet teşekkül etmesi için baskı yapıyorlar. Bu arada da hani hatırlatalım, bunları da kabul etmeyip ordunun yeniden darbe yapmasını isteyen birçok juntalar var. Juntacılık zaten böyle bir şey. Bir kere, evet, başlayınca arkasından tatmin olmayan yeni yeni versiyonlar ortaya çıkıyor. Bu Ali Fuat Başkil'in adaylığı meselesini isterseniz biraz hatırlatalım. Ali Fuat Başkil işte Adalet Partisi'nden seçiliyor ve Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Kendisi bu juntanın içerisindeki isimler tarafından hani bir askeri cemseyle kaçırılıyor, tehdit, evet, ediliyor. İşte mezarınız Etlik'te hazır deniyor.
Başına silah dayıyorlar.
Korkutuyorlar. Ali Fuat Başkil orada şey diyor. Hani siz savaşa girmediniz. Ben 4 yıl savaştım milli mücadelede. Ben ölümden korkmuyorum diyor. Fakat meselenin sadece kendisiyle ilgili olmadığını, giderek Türkiye'deki o çok partili hayatı ortadan kaldıracak yeni bir juntanın önünü açacağını gördüğü için evet, adaylıktan vazgeçiyor ve bir sürede yurt dışına gidiyor. Bunu hatıralarında da işte, evet, bunun hikayesini okumak mümkün. Türkiye'nin hani biraz önce de söylemiştik ki Cumhurbaşkanlığı seçim dönemlerinde yaşanan garipliklerden birisi olarak bunu evet. kaydetmek lazım. Peki hocam şunu unuttuk. Rahmetli Celal Bayar'ın seçilmesinde de bir problem çıkmamış gibi değil mi? Yani Demokrat Parti iktidara geldikten sonra
evet.
Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar da bir problem çıkmadan Cumhurbaşkanı seçiliyor. Onu da atlamayalım aslında.
Doğru yani ama
o problem 27 Mayıs'ta birikmiş olarak geliyor karşımıza.
Yani sonuçta Cumhurbaşkanlığı'nın önemli bir makam olduğu. Yani belki sizin de belirttiğiniz gibi işte İnönü seçiminde de Celal Bayar'ın seçiminde de aslında farklı mihrakların da olduğunu işte eğer süreç kendilerinin lehine olsaydı nasıl süreci yönetecekleri vesaire bunun gibi bir takım olayların olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ki bunlar 2008'deki gibi bir ciddi işte 2007'deki gibi bir anayasa ihlaliyle sonuçlanmamıştır sonuçta veya Anayasa Mahkemesi'nin böyle hukuk garabeti diyeceğimiz bir kararıyla noktalanmamıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin 27 Nisan'da işte Genelkurmay Başkanı'nın bildirisi ve ne yazık ki ana muhalefet partisinin de bu kervana katılmasıyla oluşan bir olağanüstü dönem yaşandı. Bu dönem zarfında işte yani bu yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Bu şeyin 27 Nisan bildirisi ve bu Cumhurbaşkanlığı krizi meselelerinin. Ama bu kriz işte bugün özellikle bu meseleleri konuşmamıza yol açacak değişiklikleri de tetikledi ve krizden genellikle Türkiye hani antidemokratik bir takım yaralar alarak ya darbe veya vesayet sisteminin koyulaşmasıyla çıkardı. Bu sefer öyle olmadı. Türkiye bundan bu tür teşebbüslerden darbe karşısında da vesayetçi yeni eğilimler karşısında da demokrasisini güçlendirerek, konsolide ederek çıktı. Bence bu çok önemli ve tarihi bir dönüm noktasıydı. Ne dersiniz hocam? Evet.
Yani tabii ki size katılıyorum. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilme yöntemini irdelerken, buna bakarken bu 2007'deki gerçekleşen olayları da gözden uzak tutmamak gerekiyor. Yani bu sürece nasıl gelindiğini de iyi bilinmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bu formül sebepsiz yere ortaya kesinlikle çıkmadı. Bunu hatırlamak gerekiyor. Evet. Bu akşamlık bu kadar hocam. Seyircilerimize, dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Bir dahaki program görüşmek üzere.
Dünden yarına Türkiye.